Hoş geldiniz. Bugünkü konuşmacımız Pınar Mengüç. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Orada Purdue Üniversitesi'nden doktorasını alıyor. Esas makine mühendisi değil mi? Ondan sonra Kentucky Üniversitesi'nde uzun zaman kalıyor. Ta 2008'e kadar orada profesör oluyor ama 2008'de Türkiye'ye dönüyor. Özyeğin Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor. Tabii bir sürü doktor öğrencisi var, yayınları var, patentleri var. Son zamanlarda da bu nano boyut ölçme işini yapıyor. Enerji toplama, harmanlama işini yapıyor. Onlarla ilgileniyor. NSF'den, NIH'den, Avrupa Birliği'nden, TÜBİTAK'tan projeleri var. Bugün bize bunları anlatacak.
Teşekkür ederim hocam. Tamam, başlatabiliriz herhalde. Bir kere böyle bir günde geldiğiniz için teşekkür ederim. Aslında güzel bir İstanbul kış günü ama yine de dışarı çıkarken böyle havaya bakıyorsunuz. Şimdi bu sunumu hazırlamak ilginç oldu. Ben Türkiye'ye geldi işte 8-9 yıl oldu. Hala uğraşıyoruz nano üzerinde ama bu 20 yıllık hatta 30 yıllık bir çalışmanın özeti. Ne anlatayım diye konuşurken, tam olarak neye odaklanayım derken, en iyi şair, kendi köyü hakkında şiir yazan şair düşüncesiyle benim yaptıklarımı anlatmak istedim. Aslında burada bir yol haritası çizeceğiz. Buradaki öğrenciler de var, nasıl yapabileceklerini. Bir de bizim yaptıklarımızı sizlerle paylaşabilmemiz için yaptıklarıma odaklı olarak gideceğim. İşin gerçeği burada bir mühendisin nano boyutta heyecanı diye başlayayım. Bayağı bir heyecan verdi, bir uzun bir zamandır. Ben ODTÜ'den mezunum ama makinedeyim. Daha bir fizikçiydim ama hep. Işınımla ısı transferi benim alanım. Zaten gireceğim oraya. Bunun içinde bir zaman sonra bir bakıyorsunuz, yaptığınız olay artık çok büyük bir fiziksel problemleri çözmüyor. İşte o zaman görüyorsunuz neden nano gibi bir şey heyecan veriyor. Bir kere bu heyecan aslında hepimizde olan bir heyecan. Doğayı incelemekten başlıyor. Doğayı inceliyorsunuz, fiziği anlıyorsunuz. Tabii bunu matematiksel olarak yapıyorsunuz bir yerden sonra. Sonra kavramlaştırmaya çalışıyorsunuz bu neymiş diye. Bu neymiş diye yapmak aslında en güzel parçalısından birisi belki bu işin. Orada kafanızda bir şeyler oluşuyor. Sonra da bunu birleştiriyorsunuz, başka şeylerle birlikte koyuyorsunuz. Mühendisseniz oluşturuyorsunuz. Ondan sonra da üretme işine geçiyor. İşte bu yol haritasını da göstermek isterim. Ve sonra da uygulamaya yönelik bir şeyler yapıyorsunuz. Bu benim sunumumun başında kelebek vardı. Bu kelebek işini anlatmak isterim. Önce bir kısa bir giriş yapayım. Ondan sonra tekrar geleceğiz çünkü kelebeğe. Bu kelebek Morphodidius. Bu aslında Peru'dan gelen bir kelebek. Benim evimde duran bir şey. Buna baktığınız zaman bu renk aslında pigment değil. Bu renk üstündeki nanostructure'lardan dolayı gelen ama sadece diffraction da değil bu. Sadece refraction da değil ama bütün nanostructure'ın ışıkla etkileşimi sonunda oluşan bir şey. Bunun devamında biz bunu anlamaya çalıştık. Bunu anlamaya çalışmamız da son 2 yıl falan aslında. O yüzden tekrar döneceğim buraya. Bunu anlamak demek bir yerden sonra bunun matematiksel modelini yapabilmek demek. Şu anda bu structure'larla beraber bu kelebek neden bu renk veriyormuş ya da neden bu renkte bu kadar ışık veriyormuş düşüncesini yapabilen tek kompütür programı bizde şu anda. Bunun devamında da yani tabii bunun başka ölçümleri var ama bunun özelliği biz tamamen boyutu değiştirip yeni ürün çıkartmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz. Buradan da yakın kızıl ötesinde yeni sensörler oluşturma ihtimalimiz var. Geleceğim ona pek tekrar. Şimdi buradan devam edelim. Aslında bir nanodan bahsetmem lazım. Burada elim mahkum, size bir boyutlardan söz edeyim. Hepinizin bildiği bir olay. Tabii daha geçen hafta SpaceX'ten konuşuyorduk. 30-40-50 metrelik bir şey. Aşağı doğru inersek burada, bakayım bunun bir tanesi çalışıyor olması lazım. Şurada insanların boyu 1-2 metre civarında. İşte kelebeğe gelirseniz belki 1 santim, 3 santim o civarda. Aşağı doğru gittikçe de makro maşinler falan geliyor. Burada ben özellikle bir hücreyi koydum. Hücre yaklaşık 30 mikrometre falan. 30 mikrometre aslında bizim tak diye göremeyeceğimiz ama normal optik bir şekilde görebileceğimiz bir olay. Gözün seçme alanı yaklaşık 0.2 milimetre civarında. Yani en fazla 200 mikron falan. O yüzden tek başına bir hücreyi göremeyiz. Ama hücrenin içinde bir de dünya var, bambaşka bir dünya var. Onlara hiç giremiyoruz. Şimdi devam edelim buradan aşağıya. İşte burası hücre. Aşağı gelelim bir şekilde hücrenin ortası var. Devam edelim, proteinler geliyor, DNA geliyor. Ondan sonra nano geliyor. Nano'dan sonra da kuantum mekanik. Şimdi kuantum mekanik zaten çok iyi çalışılan bir olay. Ama kuantum mekanikte yukarı çıkmak kolay değil. Şimdi burada aslında bu detaya girmeye başladığımız zaman... Bu tarafa mı açacağız? Bu bitti. Çalışmıyor bu şimdi. Bir dakika. Burada aşağı indiğimiz zaman artık iyice atom seviyesine geliyoruz. Bir nanometrede 3-5 atomun etki alanı diye düşünebilirsiniz. Atomlar değil. Atomlarda olduk mu kuantum mekanik elzem. Ama daha aşağıda başka bir dünya alıyor. Oraya gittiğimiz zaman bu kelebeğin bu defa da o yapısı önemli olmaya başlıyor. Şimdi buna girdiğimiz zaman bu nano neden önemli diye bir bakalım. Bir kere oraya gittiğiniz zaman yüzeyle hacim arasındaki etkileşimden dolayı bambaşka yeni özellikler çıkmaya başlıyor. Bu özellikler boy değiştikçe işler değişiyor. O yüzden orada siz boyu kontrol etmeye başlarsanız yeni kavramlar çıkartabiliyorsunuz. Öbür tarafta da atom var. Mesela bu defa silikon karbayt bizim çok sevdiğimiz bir malzeme. Bu silikon karbaytın özellikleri de bambaşka. Ama bunu siz ince bir film üzerine koyarsanız ya da bulk olarak kullanırsanız başka nedenler çıkartıyorsunuz. Şimdi o yüzden iki soru sorayım. Nedene bir bakalım. Ne yapıyoruz? Anlam ne? Bir de zaman silsilesine bakalım. Bir kere özellikle şimdi biz malzeme diyoruz. Tamam, bunları fiziksel olarak ya da laboratuvarda çalışıyoruz araştırmacı olarak ama dışarı çıkın. İnsanlar ne isteyeceklerdir? Özel bir malzeme tasarlamak istiyorsunuz. Nereden başlarsınız? Aslında düşününce tam moleküllere kadar gitmek istersiniz. Bir Hint kumaşının kalitesini ölçmek. Yani bazen elinizle böyle bir kumaşı tutuyorsunuz da bunun ne olduğunu anlıyor biliyorsunuz. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Bunun hangi his size bunu verebiliyor? Ve bunu nasıl siz sayısallaştırabilirsiniz de arkasından bir ölçme, biçme yöntemi çıkartabilirsiniz. Kaybolan enerji geri alınır mı? Bir arabayı düşünün, arabayı çalıştırdınız, geldiğiniz bir yere kapattınız. Arabanın içinde hala motor sıcak. O sıcak olan motor enerjiyi kaybetmeye devam ediyor. Ben geri alabilir miyim bu enerjiyi? Bunu nasıl ben nano boyuttaki bir takım işlerle yapabilirim? En sonunda da iklim değişikliğine karşı ne yapabiliriz? Aslında bir düşünürseniz burada problemler bildiğimiz problemlerin ötesinde olması lazım. Biraz daha derin matematik, fizik gerekebilir. Sonuçta bir düşünün, bir dünyadayız. Ne kadar yeni çabalar olmuş olsa bile bunun dışına gitmek kolay değil. Her şey bunun içinde olacak. Bunun içinde de neler olmuş? Bu zaten evren yaklaşık 13.6 milyar yıllık, dünya 4.6 milyar yıllık. Fakat bu dünya içinde yaratıklar son 200 milyon yıldır falan var. Aslında giderseniz bu fosilleri falan bulabiliyorsunuz 600 milyon yıl önceden falan, 1 milyar yıl önceden. Ama bildiğimiz, tanıyacağımız türde bu yaratıkların hepsi, yaratık diyeyim bunlara, bu 200 milyon yılda gelmiş. Bu sırada da dünya değişmiş. Bunu biliyorsunuz her türlü kaymalarla falan. Bunların bazıları bir yerlerde kalmışlar. Benim en çok sevdiğim bu lemurlardır. Madagaskar'da sıkışıp kalmışlar bir yerden sonra. 50 milyon yıldır oradalar. Biz neredeyiz? Biz ucundayız bunun. 200 bin yıllık bir şey. Daha önce var mıymış primatlar? Varmış. Ama bizim başladığımız zaman yaklaşık olarak 200 bin yıl önce. Bu da Tanzanya'da Olduvai Gorge da başlandığı düşünülüyor. Ve bunun da başlangıç nedeni aslında ateşi kontrol edebiliyor olmamız. Ateşi kontrol ettikten sonra insanların en çok sevdiği olaylar yeni malzeme üretmek olmuş. Bütün zaman içinde işte kerpiçten başlamışlar, bronz, cam, tuğla, demir, çelik, alüminyum, boya, plastik hepsi zaman içinde insanların ateşi kullanarak oluşturdukları şey. Tabii lahmacun da var. Yani bir yerden sonra değiştiriyor, tadı da değiştiriyor. Bütün yemeklerin tadı, başka aklınıza ne gelirse bütün onlar da giriyor. Ama hepsi ateşle. Bunların tabii en iyi örneği belki Göbekli Tepe ama git 12 bin yıl. Daha önce 200 bin yıldan 12 bin yıla kadar hiçbir şey olmamış gibi gözüküyor. Mutlaka olmuştur da. Ondan sonra peki son zamanlarda ne oluyor? Aklınıza geldikçe ben başka şeyleri de bu ateşle değiştirebilirim diyorsunuz. Bu da sizin malzemeye kimya, fizikle can vermeniz ve ondan sonra da mühendislikte bunun yeni olaylarını oluşturmanıza gidiyor iş. Şimdi burada alkemistler çok ilginç bir grup biliyorsunuz. Bir zamanlar herkes bakırdan altın yapmaya çalışmışlar. O zaman da malzemeyi başka bir yere göndermeye çalışmışlar. Atomik boyuta gitmeye çalışmışlar. Bunların başındaki en ilginç adamlardan birisi aslında Al-Ghazali. Ama ondan sonra batıya da gidiyor. Batıda da bunlar devam ediyor. Bu alkemi devam ediyor. Bu devam edenlerin başına bir zamanlar bu vitrayları kullanmaya başlıyorlar. Vitraylar her yerde ama bu vitrayların içindeki renklere bakın. O renkler...
Al-Ghazali, felsefeci Al-Ghazali'den başka birisi herhalde değil mi?
İmam Al-Ghazali
değil o.
İmam Al-Ghazali. Evet, o yaptığı çok fazla çalışma var. Onlardan bir tanesi de bu. Bunu da her yerde görüyorsunuz Avrupa'ya gittiğiniz zaman. Renkler her yerde. Ama bunun arkasındaki renkler neden oluyor diye eminim siz de görmüşsünüzdür bir yerde. Bunların olmasının nedeni aslında arkasındaki nano boydaki parçacıklar. Bunların nano boy parçacık olması mesela ne bileyim altın parçacıklarını 25 nanometrelik yuvarlak altın parçacıklarını bir araya getirseniz bu derin kırmızıyı veriyor size. Öbür tarafta 40 nanometrelik gümüş parçacıkları bir araya koyarsanız derin mavi veriyor. Ondan sonra sarıyı, yeşili, portakal rengini bunları... Hiç diffraction yok bunlardan hepsinin, hiçbirinde. Hepsi bunların plazmonik etkilerle oluşuyor. Yani bir şekilde ışığın onların ya elektron hareketini etkilemekle ya da latisi etkilemekle oluşturdukları yeni ışık oluyor. Şimdi bunlar ta orta çağlardan beri kullanılan olaylar ama şimdi nano dediğimiz bu değil. Bunun nano olduğunu biz yeni öğreniyoruz aslında. Daha yeni çıkan olaylar bunlar. Ama nano başladığı zaman bir sürü insan sorguladı. Biz zaten nano yapıyorduk diye değil. Bunları görüyorduk. İnsanlar bunlarla oynuyordu. Bir şekilde ateşle malzeme bir araya geliyordu. Ama istediğiniz bir şekilde bunları başka bir şey için oluşturmak aslında nanoteknoloji. Devam edeyim. Geleceğim yine oraya. Bu işin önemli olduğunu söyleyen adam aslında 1959'da Feynman. Feynman bu 29 Aralık 1959'da Caltech'te bir konuşma yapıyor ve "There is plenty of room at the bottom." Aşağıda çok yer var diyor. Yani bizim bildiğimiz boyutun çok daha altına gidersek yepyeni bir dünya buluruz diyor. Şimdi bunu ben fizikçi olarak anlatacak olsam sırf bu konuşmayı anlatmak bir saatten fazla sürer tahmin edersiniz. 5 saat de sürer. O yüzden ben bunu sadece bir haber olarak söyleyeyim. Feynman sizi o tarafa doğru göndermiş o zaman. Ondan sonra bu kalmış ortada. Yani güzel, vizyoner bir konuşma. Sonra uzun bir süre kalmış bu etrafta. Bundan yaklaşık olarak 10 yıl sonra 1969'da Norio Taniguchi nanoteknolojiyi tanımlıyor. Nanoteknolojiyi tanımlamasının nedeni kendisi zaten nanometre hassasiyetinde bir sürü işle uğraşır durumda. Bunları yaparken iyon ışınları kullanıyor. Focused ion beam kullanıyor. atomların katmanlı olarak yüzeyler üzerine gelmesi için çalışıyor. Hani bir zamanlar Japonlar her şeyi küçük küçük yaparlardı diyorduk ya, aslında onu başlatan adamlardan bir tanesi o ve öğrencileri. Nanoteknoloji malzemeleri ayırma, birleştirme, işleme proseslerinin bir atom ya da bir molekül seviyesinde yapılmasıdır diyor. Ama dönün gidip geriye, dediğimiz gibi Göbekli Tepe'ye gelinceye kadar ve sonrasında insanlar bunları yapmışlar ama daha büyük boyutlarda yapmışlar. Oraya gittiğimiz zaman bunları atom boyunda yapmaya başlıyoruz. Sonra ama nanoteknoloji, nanoteknoloji olarak bilinmiyor daha. Kimse bilmiyor sırada, 69 bu. 86'ya geliyoruz. 86'da Eric Drexler Amerika'da bunu yaygınlaştırmaya başlıyor. Okumuş olanlarınız vardır bunu tabii. Engines of Creation diyor. Ve aslında Eric Drexler'e bir sürü insan kızar. Çünkü bir yerden sonra bir sürü insanın yaptığını kendisi para kazanmak için kullandı diye laf ederler. Ama o ilginç bir şekilde topluma bu düşünceleri katıyor. Ama daha toplumda değil. Bunlar hala üniversite seviyelerinde, araştırma laboratuvarlarında olan olaylar. Nanoteknolojinin geldiğini haber veriyor. 1989'da da ilk defa atomları kullanarak bu atom yazısını xenon atomlarıyla IBM'de yazıyorlar. Bunu yapan da Lutz ve Eigler. Bunlar bu bayağı meşhur bir makaledir. İlk defa bunun insanların artık nano boyutta bir şeyler yapabildiğinin göstergesi ama hala laboratuvarda bu. İşte bundan sonra 1999'da Amerika'da Ulusal Nanoteknoloji Eylemi başlıyor. National Nanotechnology Initiative. Tam bu sırada aslında ilginç olarak ben Harvard'da sabbatical yapmaktaydım. Bu heyecan Harvard'dan patladıydı. Bütün her yere gittiydi. Tam yani bundan daha güzel bir zaman olamazmış. Ondan sonra da neler yapılabileceğini gördük. Buradaki Richard Smalley zaten biliyorsunuz karbon nanotüpleri ilk bulan insandır. Mihail Roko da ilginç olarak aslında Kentucky'de bir öğretim üyesiydi. Onun çiçeği yıllar boyunca bende kaldı. NSF'e gittiydi, oradan sonra devam ettiydi. Bill Clinton zamanında da bu imzalanmıştı. Amerika'daki bu eylem başladıktan sonra Japonya gitti. Birkaç yıl sonra Avrupa'da da benzeri bir şey oldu. Yani insanlar para vermeye başladılar. Ve bugünlerde 15 milyar dolar civarında bir ekonomi olacağını bekliyorlardı o sırada. Şu anda geçti 15 milyar dolar. Çok daha büyük bir ekonomi. Bunun aslında neden tam 99'da olduğunu anlatan Mihail Roko'nun bir görseli var. Ben burada size ondan bahsedeceğim. 99 dediğimiz yaklaşık olarak şurası. Burada, tam buradayken aslında biyoloji, mekanik, ölçme kavramlarının küçüğe gitmesiyle... nereye gideceğiz? Fizik, kimya ve hesaplamanın artık daha büyük işler, ben elimle göstereyim bunu. Fizik, kimya ve hesaplamanın daha büyük problemleri çözebilmesi, ikisi de boyut bazında birbirlerine yaklaşan olaylar. İşte burada fizikçiler, kimyacılar, computational matematikçiler daha büyük işleri çözebiliyorlar. Biyoloji, mekanik, ölçme de daha küçüğe yavaş yavaş gelebiliyor. Bunların bir gün nasılsa merge etmesi bekliyordu ama ilginç olarak onların merge'i yaklaşık 95'lerinin sonunda olduğunu iddia eder Mihail Roko ve bakarsanız bütün publication'lara da bunu görürsünüz. Şimdi bu merge ettikten sonra ne olacağını düşünün ama bundan sonra da artık yavaş yavaş bunların içine girip daha yeni bir anlamaya gidiyor. Şimdi bu çok önemli. Yeni bir anlama dediğimiz buradaki fizik artık nano boyuttaki fizik bildiğimiz daha büyük boyuttaki fizikten farklı. Atomların davranışı, boylarını, kimyası hepsi birbirinden farklı. Ama bununla birlikte de biyolojiye yaklaşıyor. Biyolojiyle birlikte daha çok tabiattan esinlenmek mümkün oluyor. Ondan sonra da sistemler gelmeye başlıyor. Şimdi şöyle bir bakarsanız tam o sıralarda 99 filan zaten durup dururken olmuyor bu National Nanotechnology Initiative. Dünya kadar araştırma olmuş oluyor. Buraya bakarsanız şurası en tepedeki bir santimetre yaklaşık, şurası da bir angstrom civarında. bir santimetre ile bir angstrom arasında siz karıncaları da görüyorsunuz. Bir kömür yaktığınız zaman çıkan fly ash, slag, onu da görebiliyorsunuz, onun parçacıklarını. Kırmızı kan hücrelerini de görüyorsunuz. Aşağı gelirseniz ATP'nin nasıl sentesize ettiğini, onları da buraya koymaya başlıyorsunuz. En sonunda da silikonun atomlarını da görmeye başlıyorsunuz. Yepyeni bir dünya biliyorsunuz, hesaplama dünyası. O da silikona gidiyor. Tabii öte yandan da hemen hemen aynı boyutta DNA var. Birisi organik, birisi değil. Bunların birleştiği bir yer olmuş oluyor. Öbür tarafa gittiğiniz zaman da mühendislerde, fizikçilerde, kimyacılarda dünya kadar yeni olgu oluşturmaya başlamış oluyorlar. Bunun nereye gitmesini tahmin ediyorlar o zaman? İlk başta pasif nano yapılar vardı. İşte pasif nano yapıların içinde isterseniz tamamen o kırmızı yeşili veren nano parçacıkları düşünün. Sonra aktif nano yapılar geliyor. Bunların içinde üç boyutlu transistörler var. Bir yerden sonra özellikle bu iş için çalışacak ilaçlar var. Yeni yapılar var birbirine adapte olan. Ama ondan sonra, 2010'dan sonra nano sistem sistemleri oluşmaya başlayacağını öngörüyorlar ve biz bunu yaşadık gerçekten. Bu üçünde de şurada gösterdiğim kırmızı aslında bizim yaptığımız çalışmaların geldiği yer. En sonu moleküler nano sistemler artık bambaşka bir boyut. Bunu bizim uğraştığımız bir şey değil. Şimdi bir geri gideyim tekrar. Burada da 2000'de başlıyor, yaklaşık buradayız. Bu yeşil. O zamandan bu zamana gelişme. Şu kırmızı da benim hasbelkader nanonun içinde yaptığım çalışmaların zaman haritası. Bunun neden olduğunu da söyleyeyim. Benim asıl başladığım alan combustion chamber'larıydı, yanma odaları. Yanma odalarında su çıkıyor, is. Bu is parçacıkları çıktığı zaman is parçacıkları hem dünyayı kirletiyor, hem de aslında her biri onların yakıt, yakmadığınız yakıt dünyaya çıkıyor. Yakmadığınız yakıt dünyaya çıktıktan sonra bir kere para kaybediyorsunuz. Bir de sizin eğer ciğerinize giderse sizi kanser yapacak olaylar. Üç defa bunlardan kaçınılması lazım. O yüzden biz bu is parçacıklarıyla zaten çalışıyorduk. Bunları yanma odasının içine, dizel motorlarının içinde kendi başına yakmak için biz yıllardır uğraşıyorduk. Biz buna nano demiyorduk, submikron parçacıklar diyorduk. Submikron parçacıklar birden 1999'da NNA ile nano oldu. Ben de kendimi tam orada buldum. Tam bu hesaplama işi, fırınlarda enerji hesaplamaları da buna geliyordu. Ama üstüne devam ederseniz şu anda o çıkan isin bulutlarda oluşumu iklim değişikliği probleminin en az bilinen etkilerinden birini yapıyor. Yani o soot parçacıkları acaba nasıl bir şekilde radiation balance'ı etkiliyor dünyanın, onu bilmiyoruz. Ne kadar çıktığını da bilmiyoruz. O yüzden bunların emisyonundan kaçınmak istiyoruz devamlı olarak. Böyle bir combustion chamber düşünün artık koskocaman. Yani burada burası 30-40 metreden aşağı değil. Çok sıcak. Ateş kontrol edeceğimiz yer ama bizim istediğimiz, aradığımız yer burasıydı. Bunun devamında tabii radyasyon var. İki cisim arasında bir ışıkla transfer, işte birisi farklı sıcaklıkta, öbürü diğer sıcaklıktaysa Planck law'la oluyor. Bu Planck law'da hepiniz biliyorsunuzdur. Yaklaşık olarak 100 yıl önce, 110 yıl önce Planck'ın bulduğu aslında bir şekilde bir curve fit olayıdır. O curve fit olayı, buradaki curve fit olayın içindeki çıkan H çok güzel bir şekilde bize bir fotonun enerjisinin ne kadar olduğunu gösteriyor o zaman yapılan çalışmalarda. Ve ondan sonra da bunun kuantum mekaniksi etkilerini siz zaten biliyorsunuz, bunların içine girmeyeyim. Bizim yaptığımız bütün bu çalışmalar aslında radiation heat transfer literature'ında vardır. Bu da benim kitaplarımdan bir tanesi. Onun dışında devam ettiğimiz zaman parçacıklara girip de bunun radiation'ın nasıl değiştiğini anlamakta benim sonradan, doktoradan sonra yaptığım bir çalışma. Şimdi bütün bu parçacıkları görüyorsunuz. Hepsi mikron civarında ya da nanomikron civarında. Bunları şimdi siz nasıl ölçeceksiniz? Ölçmek için alıp bunları siz bir elektron mikroskopuyla ölçersiniz. Aslında bastırıyorsunuz, kaybediyorsunuz bütün düşüncelerini. O yüzden bunları gerçek hayatta, daha bunlar sistemin içindeyken, alevin içindeyken ya da süspansiyonun içindeyken ölçebilir misiniz düşüncesi vardı. Bu düşünce aslında güzel bir şekilde devam etti. Tabii bunu yapabilmemiz için ışığı anlamamız lazım, spektrayı anlamamız lazım, ışığın dağılımını anlamamız lazım. Bunun devamında parçacıklarla ya da parçacık bulutlarıyla nasıl etkileştiğini anlamamız lazım ışığın. Bunları yapmanın, bunlar da bir şekilde bütün hepsi gayet güzel anlatılmış durumda. Maxwell'le başlayan, devam eden ve Mishenko'nun yazdığı bu kitaplarla. Ama bunların sonunda biz bunu nasıl bir alete uygulayabiliriz de hakikaten karakterlerini bozmadan bu parçacıkları biz ölçebiliriz düşüncesi gelmişti. Bu uzun süre bizim Kentucky'de yaptığımız çalışmaların kaynağıydı aslında bu düşünce. Bu sırada biz büyük bir eliptikli polarized light scattering sistem, yani eliptikli polarize ışıkla nasıl karakterize ederiz, onun sistemini geliştirdik. Bir sürü doktor öğrencisi, master öğrencisi çalıştı. Yani bu bir tane sistem değil aslında ve bunun devamında bir patent var. Ama bu bir doktor öğrencimle birlikte aldığımız bir patent ve ondan sonra da bu commercialized oldu. Yani bu direkt olarak Horiba'ya, Japonya'da satıldı. Horiba bunu kullanmaya başladı. Bir şekilde buraya kadar geldi ama bilimin orasından buraya gelmek güzel. Bunların olduğu zamanlar yaklaşık 1990'lar, 2000. Bunların devamında da biz her şeyi ölçebilir duruma geldik. Burada mesela karbon nanotüp parçacıklar falan. Fakat o sırada nano ile birlikte oluşanların başında da mesela kuantum dots vardı. Kuantum dots'ı ölçemiyorsunuz. Bunlar 1-2 nanometre boyunda. Bizim yaptığımız her şey 70 nanometre ve üstü. Nanometre diyoruz ama hala o aşağıya gelemiyoruz. Şimdi bunlara geldiğiniz zaman bunları nasıl ölçeceksiniz? Burada bunu ölçmek için, bu nano boyutu ölçmek için aslında nano boyutta fizik kullanmanız lazım. Şimdi öğrendiğimiz bütün o polarize ışıkla biz nasıl ölçeriz kavramları buraya geri dönmeye başladı. Biz bunları ölçmek istiyorsak bir şekilde buradaki nano fiziğini anlamamız lazım dedik. Nano fiziğin içinde de kuantum dotu anlamamız lazım. Nano işleme, nano scale processing, nano sensörler, nano enerji, nano karakterizasyon. Bütün bunları anlamamız lazım. Ama altında bunun çok ilginç ve bu benim için hakikaten bir dönüm noktasıdır. Nano boyutta ışınım. Nano boyutta ışınım bilinmiyordu. İşin gerçeği nano boyutta ışınımı başlaması gidin benim doğumumdan sonra olmuş bir şey aslında. Ritov'un 60'larda yaptığı bir Rus bilim adamı. Onun yazdığı Fluctuation Electrodynamics var. Bunlar da yıllar boyunca da bilinmeyen bir olaylar. Ortada kalmış ve bunu ortaya koyan gruplardan bir tanesi de bizim grubumuzdu. Nano boyutta ışınım bizim artık malzemeye bizim açımızdan girip fonksiyon olarak ne istiyoruz, bunu nasıl beceririz, nasıl yaparız'a gelmemizi sağladı. Bu tabii nano boyutta oluşum. Bütün bunlar da bir baktığınız zaman yine böyle bunları ölçmeye çalışıyoruz ama hala bütün mikro ve bulk için bir sürü ölçme aleti vardır. Nano boyutta commercial olarak fazla yoktur hala ölçme aleti. Biz o zaman bir ölçme aleti nasıl oluştururuz diye bakmaya başlamıştık. Tabii bu sırada bu yeni 2017'de çıkan Basu'nun kitabı dahil bir sürü nano üzerinde kitaplar çıktı. Biz nanodan bizim kitabımızda biraz bahsettik, bu Radiation Transfer'de bir iki chapter falan. Bir de benim bir öğrencimle birlikte yazdığım bir kitap var, buna tekrar geri döneceğim. Burada bizim nano ile ilgili bir şey yapmamız için işte burada tam nano boyutta neler olur kavramına geldik. Bu da yüzey dalgaları. Yüzey dalgaları aslında evanescent waves. Biz aslında bunları hiç dert etmezdik. Yani surface roughness dediğimiz yüzey belirsizliğini içeren olaylar. Genellikle dert etmezsiniz. Şu biliyorsunuz Snell kanunundan gelen olay. Işık gelir tamamen yansır içeride. Şuraya hiçbir şey geçmez. Bildiğimiz budur. Geçmez aslında. Ama burada bir şekilde duran dalgalar vardır. O duran dalgalar eğer üstüne bir parçacık falan gelirse enerjiyi alır dışarı doğru atar. Bunlar kendi başına da olur. Sadece sıcaklıkla da olur. Çünkü içeride dipol hareketleri var. O dipol hareketlerinden dolayı burada sürekli olarak
kendi lattice yani structure'ın kendisi oynamaya devam ediyor. Bu da dalgaları çıkartıyor. Bunları nasıl birleştiririz diye bayağı bir düşündüydük. Bunlar da nano boyut ölçmeye ya da nano boyut enerji harmanlamaya bizi yönlendirdi. Bunlar da eğer şurada bir parçacık varsa bir şekilde biz bunu aydınlatırsak bu yüzeyi buradan bu parçacığın dışarı bir ışığı atması mümkün. Öbür tarafta da yeni bir surface yüzey gelirse o yüzeye biz enerjiyi dokundurmadan transfer edebiliyoruz. Şimdi bunların ikisi de normal geliyor ama ne kadar? Ne kadar yani bunu gerçekten yapabilir miyiz kısmına gidiyoruz. Şimdi burada da bakayım bunu çalıştırabilecek miyim? Burada aslında yüzey dalgalarının geçtiğini görüyoruz ama siz basabilir misiniz? Orada bir video olacak. Burada dalgalar yani ışık geldikten sonra bu dalgalar gidiyor. Bunlar hiçbir şey yok. Enerji sadece bir şey koyarsanız enerji oluyor. Burada sadece bir field var. Bundan geçelim. Bunları ölçmek için çıkarttığımız olaylardan bir tanesi ilk gelen fikir çok ilginç bir başka olaydan geldi. Aslında bir başka öğretim üyesi Kentucky'de bu patchlerden yapmak istiyordu. Bu drug delivery için. Yani size bir şekilde etkin bir şekilde ilacı vermek için. Bunu yapabilmek için karbon nanotüp kullanmak istiyorlar. Karbon nanotüp kullandıkları zaman karbon nanotüp aslında değişik bir şekilde siz bunu büyütüyorsunuz karbon nanotübü. Büyüttükten sonra bunun içinden suyun çok hızlı geçtiğini gösterdiler. Güzeldi. Asıl yapmak istedikleri karbon nanotübü bir yüzeyin üzerinde oluşturmak. Şunu oluşturabilirlerse iş çalışacak. Bu iş karbon nanotübleri, bu karbon nanotübleri oluşturmak böyle kağıdın üzerine çizdiğiniz zaman çok güzel. Oluşturmak için yapmak istedikleri iron oxide partikler kullanmak. Demir oksitler yani. Demir oksitler 5 nanometrelik koyuyorsunuz her tarafa. Bunların üzerinde karbon nanotübü büyütüyorsunuz. Çok güzel. Problem bu demir oksitler bir arada böyle tek başına yalnız kalmak istemiyorlar. Bunların istediği ya buradan gidiyorlar böyle agglomerate oluşturuyorlar ya buraya gidiyorlar daha büyük bir structure'lar oluşturuyorlar ya da tamamen böyle lamplar oluşturuyorlar. Siz eğer bunu bir prosese çevirecekseniz daha karbon nanotüp olmadan önce iron oxide'ların nerelere dağıldığını bilmeniz lazım. O zaman soru şuydu, ondan sonra bizi National Science Foundation destekledi. Biz şunları in situ olarak ölçebilir miyiz? Şunları biz görebilir miyiz? Olayı vardı. Bunu yapabilmek için yine döndük, yüzeye gittik. Yüzeyde biz bir şekilde total internal reflection yapıyorsunuz. Bu Cretchen konfigürasyondur aslında. Bunun üzerinde parçacıklar varsa bu parçacıkların nasıl ışığı yansıttığı ya da gönderdiği, ondan sonra da bunun karakterizasyonu için de dünya kadar numerical method'lar geliştirmeye çalıştık. Normal şekilde bir elipsometre vardır. Bu her yerde kullanılır, ışık gelir gider. Bu dark field mikroskopun düşüncesidir. Dark field bütün bu tıp fakültelerinde detaylı olarak kullanılır. Buradan da bir ışığı gönderirsiniz. Eğer burada eğer herhangi bir parçacık varsa ışık verir. O ışıkla da siz nasıl tag ettiğinizi DNA ya da diğer molekülleri ölçebilirsiniz. Ama bizim yaptığımız bunu tamamen scatter etmek. Yani buradan ışığı göndereceğiz, bunları göreceğiz ve burada da bir scanning bir kavram olacak. Buradan biz acaba çıkartabilir miyiz bunu diye düşündük. Bir alet geliştirdik. İşte burada önemsemek istediğim nano boyut dediğimiz zaman makine mühendisleri ya da elektrik mühendisleri olmadan da olmayacak bir şey. Bir şekilde bunun çalışması lazım ondan sonra. Tabii fizikçiler de çalıştırır, başka bir sürü ustalar da çalıştırabilir ama bunun piyasaya gitmesi için hakikaten derin bir şekilde mühendislik olması lazım. Bu alet fena olmadı aslında. Güzel bir şekilde çalıştı. Bir sürü değişik characterization tool geliştirdik. Tabii ölçtüğünüzü bir şekilde yorumlamanız lazım. O yorumlamak için de mutlaka ışığın bu tür parçacıklarla interaction sonunda nasıl polarizasyonunu değiştirdiği, nasıl gücünü değiştirdiğini çok iyi bulmanız lazım. Bunun dışında yaptığımız parçacıklar şu ikisi arasındaki farkı biz net olarak görebileceğimizi gördük. Bayağı büyük bir fark oluyordu. Ondan sonra devam ettik. Madem öyle, bunu madem baktık, biz yakın alanda ısı transferini nasıl değiştirebiliriz diye de sorduk. Burada da işte hem parçacık olabilir hem de ışık bu tarafa doğru gidebilecek durumda. Gördüğümüz, özellikle o sırada gördüğümüz bu yakın alan ısı transferinin belli dalga boylarında binlerce, hatta bazı durumlarda yüz binlerce defa arttığını görebiliyorsunuz. Bu yüz binlerce defa artması, siz olayı alıp bu tarafa doğru yoğunlaştırırsanız orada hem ışığı dikkatli olarak çekebiliyorsunuz ya da sens edebiliyorsunuz. Bu bizim eski doktora talebemle bitirdiğim bir olaydı. Ve bunun ondan sonra bütün sistem için olan heat transfer, ısı transferindeki katmanlı artışını da göstermiştik. Burada da eğer bu, mesela yine silikon karbide'a gittik, bu ikisini yaklaştırdıkça ikisi arasındaki toplam ısı transferi yine binlerce defa artabiliyor. Bunun da uygulaması birkaç şeye gidiyor tabii. Bir tanesi enerji harmanlamaya gidiyor. Termofotovoltaikseller bilirsiniz. Nanotermofotovoltaiksel. Yani ışık geldikten sonra gelen ışığı ben nasıl bir şekilde elektriğe çeviririm kavramı. Termofotovoltaiksellerde bunu yaparsınız. Ama nano boyutta kullanmaya başladığınız zaman gelen ışığın istenmeyen spektrumunu, ki bu da sıcak kısmı, onu atıp siz sadece istediğiniz dalga boyunda kullanma ihtimaliniz var. Termal terapi için kullanılıyor, özellikle seçme için. Entegre nanofotonik için kullanılabiliyor. Ve ondan sonra da biyolojik uygulamalar var ki bunlardan bir iki slide'da bahsedeceğim biraz sonra. Bunu yapmak için yine bir model geliştirmeniz lazım. Bu modelde bu ikisi arasında sıcaklığı işte 1000 dereceden 300 dereceye kadar gittiği zaman bunun arasındaki medium'da neredeyse vakum. Bununla ilgili bir sürü deney yaptık. Hem Amerika'da hem öz yeğinde. Aslında bunu çalışırken ODTÜ ile ve Boğaziçi ile beraber çalıştık. Bunun uygulamaları üzerinde de bir patent başvurumuz da vardı. Bunu anlamak, özellikle değişik karakterize olan sistemlere uygulamak için de çalışanlardan bir tanesi, şu andaki yeni bitirmiş olan bir doktora talebem Azade Didari öz yeğinde. Bu kompütür programı aslında net olarak çalışıyor. Bir zaman sonra bunu open source yapacağız, herkes kullanabilsin diye. Ama şu andaki durumda dünyada tek bu, hali hazırda. Bunun faydası, biz herhangi bir yüzeye baktığımız zaman, yine silikon karbide diyeyim, silikon karbide'a baktığımız zaman burada içine biz bir structure koyduğumuz zaman ya da yüzeye bir structure koyduğumuz zaman bunların değişebileceğini gördük. Bu aslında bizim şu andaki bir çalışmamızın, TÜBİTAK çalışmamızın içinde. Ama burada kalmak aslında iyi fikir değil. Çünkü bunun içinde, bunun bir sonrasında biz artık biyolojiye bakmaya başlıyoruz. Bu da zevkli tarafı. Yeniden aha moment çıkıyor, böyle tamamen anlamıyorsunuz. Ama burada mesela burada gördüğümüz bu karınca, Sahara karıncası. Sahara karıncasının eğer gidip de bakarsanız structure'larına, bu structure'lardan dolayı bu nasıl ışığı aldığını görüyorsunuz. Ondan sonra nasıl o çölde yaşadığını görüyorsunuz. Bir tanesi kelebekler, monark kelebeği var. Bunun da yine yüzeylerine, skalalarına baktığınız zaman bunlar nano boyunda scale'ler. Ama daha da güzeli biraz önce söylediğim morpho butterfly. Bu morpho butterfly'ın yapısında şunu kestiğiniz zaman şöyle structure'lar görüyorsunuz. Şunları yani. Bunlar hani bir yerde çam ağacı gibi, çam ağacının ucu gibi. Ama ister düzenli olsun, ister düzenli olmasın, bunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Biz de dedik ki bunları biz oynarız, oynayıp bizim kullanabildiğimiz malzemeden yaparsak, tabii organik malzemeden yapmıyoruz bunu. Bizim istediğimiz malzemeden yaparsak, mesela ne silikon, karbide, kübik, boron, nitrit falan, bunlardan bir yaparsak, biz özellikle belli dalga boylarında fazladan ısımayı ya da soğumayı sağlayabilir miyiz diye sorduk. Bunu yapmak için yine hem bunlara bakacaksınız, hem bunlara bakacaksınız, hem bu yüzeyin üzerindeki yapılara bakacaksınız. Ama ondan sonra da modellemeniz lazım. Modellemezseniz laboratuvarda gidip bunları denemeniz hakikaten para. Bunun üzerinde yaptığımız olaylarda çok güzel bir şekilde belli yakın kızıl ötesinde, yani 1-2-10 mikrometre civarında dalga boyu olarak fazladan bir emission, yani soğurma görebildiğimizi fark ettik. Bunun devamında gelen olaylardan bir tanesi de en sonda söyleyeceğim bir soğuma, yine radiative cooling application'a gidebileceğimizi gösterdi. Tam ben bunlara bakıyordum. Aslında iki gün önce başka bir fikir geldi aklıma. Belki bileniniz vardır. Kutup ayılarını gösteriyorlardı National Geographic Wild'da. Kutup ayılarının biliyorsunuz o beyaz görünürler ama beyaz değil aslında. Onların tüyleri aslında tamamen transparent structure'lar, lifler. O tamamen transparent olan liflerin içi de boş. O boşluktan dolayı aslında bunlar hem ışığı atıyorlar hem de kendileri emiyorlar. O kürkün altında bir kürk daha var. O kürk, ikinci kürk de siyah. O birincisinden geçen bütün ışık aslında içeride siyah tarafından yakalanıyor. Tam o kürkün, ilk kürkün içi boş silindirlerden oluşması ve bunun transparent olması aslında incelemeye değecek bir şey. Aynen buraya giden bir olay oluyor aslında. Devam edeyim. Bizim bu arada işte Kent, Harvard'da bir yıl geçirdikten sonra ben döndüm Kentucky'ye. Kentucky'ye döndükten sonra, yani Cambridge'in en güzel yanı, oraya gidenler bilir, Cambridge'de çalışmanın en güzel yanı kahvehanelerde çalışmaktır. Gidip kahvehanelerde çalışırsınız. Döndüğünüz zaman da aynısını devam ediyordum. Bir baktım kahvehanelerde çalışma kültürüne sahip bir tane daha birisi var orada. Onunla konuşmaya başladık. Bu adam aslında yeni MIT'den mezun olan bir öğretim üyesi. Makine mühendisliğine katılmış durumda. Precision machining, yani çok hassas işleme yapma işi. Çok hassas işleme yapan birisiyle, ışınımla, ısı transferiyle uğraşan birisinin kesiştiği bir yer neredeyse yoktur. Biz onunla çalışırken, düşünürken, öylesine düşünürken aslında dediğimiz bir olay vardı. Bizim yapabileceğimiz bir şey var. Eğer biz çok hassas işleme yapacaksak, precision machining, bizim ta elektronlara kadar inmemiz lazım dedik. Elektronlara inmeye başladığınız zaman, o elektronların bir malzemeye indiği zaman nasıl dağılacağı aslında elektron transport equation'da anlatılıyor. Elektron transport equation'da radiative transfer equation'ın kuzeni. İkisi de Boltzmann transport equation'a bağlanır. Beraber bir burada numerik bir analiz var. Burada çok güzel bir şekilde bir amaç var, elektronlarla işleme yapabilmek ve üzerine de karbon nanotüp üreten de çok başka değerli bir öğretim üyesi vardı. Bir araya geldik, çok büyük bir proposal yazdık o zaman. National, bütün Amerika'da verilen çok disiplinli fonlardan bir tanesini aldık. O zaman $1 milyon civarında bir olaydı birkaç yıl için. Amaç bir atomic force mikroskopu ya da scanning tunneling mikroskopu tipin ucuna şöyle bir karbon nanotübü bağlamak. Bu karbon nanotübden atılan elektronlarla biz bunu istediğimiz gibi eritebilir miyiz ya da işleyebilir miyiz, o soruyu sormak. Şimdi bu soru aslında tahmin ederseniz Amerika'daki aslında bir bilim bu şekilde ilerliyor. Çünkü cevabı yok. Kimse bilmiyor. Olursa ne olacak? Aynı shale gas gibi, bu kaya gazı gibi bilmem ne kadar yıl çalışılıp ondan sonra çok büyük patlaması ihtimali olan bir alan. Güzel bir şekilde başladık bu çalışmaya. Şu o tipin, yani burada biz tabii çizdik bunu. Ne güzel gözüküyor değil mi? Bu çizince böyle güzel gözüküyor. O herhangi bir tipin üstündeki karbon nanotüp de burası aslında. Şimdi bunun orada olduğunu göreceksiniz ve bunu başlattığınız anda da tam şu ucunda bir yere getiriyorsunuz. Tam şöyle bir yere şunu getiriyorsunuz. Ondan sonra bu uçup gidiyor. Bunu sırf bunu oraya koymak için, çalıştırmak için tutup makine mühendisinin bütün temel kavramlarını nano boyuta indirgememiz lazımdı. Bir doktor öğrencisi bunlarla çalıştı. Bir başka doktor öğrencisi, siz getirdiniz bunu. Bunu ne yapacaksınız? Tam olarak burada mı yoksa burada mı? Bunun tam yerine gelmesi için bir doktora tezi bitirdi ve şu anda Scanning Tunneling Microscopy dünyasındaki şirketlerden birinde çalışıyor. Yani kendisi kurduğu bir şirketle birlikte çalışıyor. Sırf bunun yerini göstermek için. Bir başka doktor öğrencisi, benle çalışan birisi de bunun nasıl bir şekilde eritilebileceğini, yani bunun hesaplamasını yapmaya girmişti. Bunun devamında işte Basil Wong'la bizim yaptığımız numerical çalışmalarda eninde sonunda bir kitaba gitti ama sonunda bunları tek tek ölçmemiz gerekiyordu. Burada ölçme dediğimiz olay, bakın şöyle bir şey var. Elektronlar buraya geliyor. Buraya geldikten sonra nereye gidiyorlar? Aslında gördüğümüz bir zaman sonra bunlar buraya odaklanmıyor. Karbonnanotüp bir böyle delikli olduğu için, yani silindir, içi boş silindir gibi olduğu için etrafına geliyor. Etrafını aslında çok daha fazla ısıtıyor. Çok daha fazla ısıttığı zaman ne oluyor? Bunu sonradan öğrendik bu arada. Bu tam discovery olayıydı. Burayı ısıttığı zaman burada delik olmuyor. Buradaki malzemeyi dışarı atıyor. Böylece biz burada delik açacağız diye beklerken biz burada böyle structure'lar oluşturmaya başladık. Bu yazdığımız kitaptı Basil'le birlikte. Burada direkt olarak radiative transferi, elektron transfer, Boltzmann transfer, fonon transfer, yani akustik wave'ler, hepsini beraber izleyebildiğimiz bir çalışma oldu. Diğer taraftan bunun experiment deneysel kısmında kocaman bir vacuum chamber oluşturup bunun içinde bütün bu scanning tunneling mikroskopi kavramları oluştu. Yine nano'nun getirdiği mühendislikle birlikte çalışılan olaylar bunlar. Arkasından da biz şey istedik. Peki dedik, biz bu tiplerden iki tane olsa ve bunları biz parçacıkların üzerine getirecek olsak, biz bu parçacıkları istediğimiz zaman, istediğimiz dalga boyunda eritebilir miyiz? Yani biz bunun üstüne altın, gümüş atacağız. Ya altını eriteceğiz ya gümüş eriteceğiz. Bu sırada böylece bir çizgi çizeceğiz. Sadece altınlardan gümüş çizeceğiz ya da gümüşten çizeceğiz. Yani bir yerden sonra alkeminin yeni hayata uygulanması gibi bilmediğimiz bir olay ama çizgileri bu şekilde çizebilir miyiz diye. Bütün hesaplamalar gösterdi yapılabilir diye. Bunun da çok detaylı bir deneysel sistemi oldu. Bu da tamamen iki başka NSF projesiyle desteklenen araştırmalar. Bunun devamında da bir gün Ellie House, benim bir başka bir doktora öğrencim, bu kız çalışırken eninde sonunda buldu ki biz istediğimiz zaman o altın parçacıklarını eritebiliyoruz. Yani getirip özellikle o altın parçacıkları eritebildiğini gösterdi. Bu güzel bir amaçtı. Ondan sonra tabii devam edeceğiz. Bunun numerik zamanımızın az kaldığını söylüyorlar. O yüzden hızlı gideceğim birazcık. Ama ondan sonra bütün bunları yapabilmemiz için bizim daha derin numerik hesaplamalı çalışmalara girmemiz lazım. O yüzden yaptıklarımızdan bir tanesi buraya bir atomic force microscope tipi getirip de bu parçacığın üzerine getirdiğimizde biz bunu ne kadar etkileriz diye detaylı bir çalışma yaptık. Bunu da sonra open source yaptık. Yani istediğiniz zaman bunu download edip kullanabilirsiniz. Bunun devamında bunu eğer yanından gelirse ne olur diye baktık. Bunu da çalıştırdık. Bugünlerde yeni şimdi başka bir master öğrencimle birlikte bu boş parçacıkları nasıl etkileyebiliriz ve bunlardan sonra nasıl bunları birleştirebiliriz diye çalışıyoruz. Bunlardan iki tane patent çıktı. Bir tanesi işte karbon nanotüble meşin etme olayı çok ilginç, güzel bir patent olarak çıktı. Bu ta 2003'te olan bir olay. Bir tanesi de 2010'da işte dediğim gibi buraya getiriyoruz biz karbon nanotüp tipi ama yüzeyin üzerinde delik açacağımıza bunları çıkartıyoruz. Bu hiç beklenmedik bir şekilde belki bir gün kullanılacak mı? Duruyor bu patent olduğu gibi. Ama Brill alfabenin nano boyutta yazılma patenti bu aslında, öyle diyebiliriz. Türkiye'de bu arada bütün bunları yapıyoruz ama Türkiye'de Atomic Force Microscopy ile çalışan birisi var mı diye soruyorsanız bunun en başındaki örnek Ahmet Oral'dır. Ahmet Oral Hubble'ın yaptığı bu Nanomagnetics Instruments aslında dünya çapında çok bilinen bir şirket ve onun ne kadar temel çalışmalar yaptığının da bir resmidir aslında. O kendisi 90'larda master tezini yazmış, 94'te doktora tezini yazmış ve şimdi de o şirket çok güzel bir şekilde alignment, serbest bir şekilde align ederek çalışan ve 20 bin euronun altında satıyorlar bunu. O yüzden çok başarılı bir olay diye düşünüyorum. Bütün bunların devamında da pasif ışınımsal soğutma var. Buna çok hızlı geçeceğim buradan. Bunları yapıyoruz ama hakikaten benim önem verdiğim olaylardan birisi enerji verimliliği. Şu sırada Özyeğin'de özellikle binalar üzerine yaptığımız bir sürü çalışmalar var. Bunların eğer biz bir yüzeyin, binanın ya da bir elektronik ekipmanın yüzeyinin soğumasını istiyorsak bir yerden sonra biz buradaki spektra ile oynayabilmeliyiz. Spektra ile oynamak demek şurası bizim bildiğimiz visible, görünen ya da yakın kızıl ötesi, kızıl ışıklar. Ama atmosferik pencere burası. Biz bir şekilde spektrayı, herhangi bir malzemenin, özellikle bina dışındaki malzemenin spektrasını buraya kaydırabilirsek, binaların güneş ışığından daha az etkilenmesini sağlayabiliriz. Böylece şimdi tasarım malzemesi diyoruz ya, tasarım malzemesini buraya koymak için uğraşıyoruz. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Ya tamamen sustainable malzemelere gidersiniz. Yani 4 chips, çok ucuza malzemeler bulursunuz. Bununla çalışan bir doktor öğrencisi var. Bir de bu structure'lara gidersiniz. Burada koyduğum bu görsel aslında bizim yaptığımız değil. Bu Stanford'dan gelen bir görsel. Onlar bunun nano boyutta yapılabileceğini göstermiş durumdalar. Gayet güzel de çalışıyor. Aslında bu 81'den beri çalışılan bir konu. Grandquist bunun üzerinde çok iyi bilinir. Birkaç ay önce İstanbul'daydı. Bu da değişik katmanlar kullanarak aslında spektrum değişiklerini gösterebilmişti. Bu aynı şekilde o katmanların içine parçacıklar koyarsanız da spektrum değişebilir. Bu katmanlarla oynayarak değiştirmeyi bir başka doktor öğrencisiyle, Sabancı'dan bir doktor öğrencisiyle beraber çalışıyoruz. Kürşat Şendur'la birlikte o da çalıştıracağını gösteriyor. Burada da ısı kaybı aslında birkaç defa azaltılabiliyor. Bu çok büyük bir olay ve potansiyeli çok güzel. Bu da nanonun yani enerji verimliliğine en büyük etkilerinden, katmanlarından birisi olacak, katkılarından. Tekrar dönelim bizim kelebeğe. Bu kelebeğin son zamanlarda yaptıklarımızda, işte bunun oluştu yeni bir, daha bu yayınlanmadı, daha yeni çıkan bir olay. Biz bu dalga boyu arasında, 2 ile 3 arasında, şurası bakın, Planck'in black body line'ı, bu bizim kelebeğin, kelebek gibi çalışan yüzeyin çalışma sistemi. Bunun yeni modelleriyle şu anda uğraşıyoruz. Çok yakında bunu yayınlayacağız. Ama yine böyle 3-4 defa, 5 defa fazla soğuttuğunu o sırada görebiliyoruz. Bunun uygulanması tabii nano boyutta yaptığınız zaman uygulama öyle ucuz değil, binalara yapılacak bir şey değil ama elektronik ekipman, hassas elektronik ekipmanda kullanılacak olay. Bu pasif ve aktif sistemlerle ilgili bir patentimiz de Sabancı'dan iki öğretim üyesiyle birlikte var. Nano aslında çok potansiyeli yüksek bir alan. Daha bu ayın Nature Nanoteknolojisi'nde Cooling the Junction diye bir paper yayınlandı. Molekül boyunda soğutmayı sağlama işine giriyorlar. Daha bu Şubat 2018 sayısı. Yani molekül molekül soğutma işi bayağı büyük bir olay. Buna nanoyla girmek mümkün. Daha temeller tamamen çözülmüş değil. O yüzden fizikçilere ya da fiziğe girmek isteyenlere de çok güzel bir haber var. Bu daha Nisan 2017'de çıkan bir makale. Bu Proceedings of National Academy of Science'da çıkan. Bu radiation, Planck radiation law'larının tamamen değiştirilebileceğini anlatan nano boyutta. Ve onun nasıl değişik bir şekilde uygulanabileceğini anlatan yeni bir bildiri. baktığınız zaman dünyanın ne istediğine, dünya daha hızlı bilgisayar istiyor, daha hızlı sensörler istiyor, daha fazla data transferi istiyor, daha fazla gençlik istiyor. Yani bir yerden sonra nanoyu kullanıp da yüzünüzü, kırışıklıkları değiştirecek olaylar istiyor. Birazcık bakarsanız bir sürü böyle kavramlar çıkıyor ki daha nanonun götüreceği bir sürü yeni yerler de var. Aslında ben bu işin iyi olduğunu düşünüyorum, nanonun etkisinin. Tabii öte yandan da iklim değişikliğine katkısı var ki burada bizim hem işte o is parçacıkların neden çıktığını anlamamızdan onları nasıl toparlayacağımızı, böylece tekrar yakıta çevireceğimiz ya da çevirmeyeceğimizi anlayıncaya kadar bizim de yeni fizikle, yeni kimyayla uğraşmamız lazım. Katkısı ona artık anlatacak zaman olmayacak. Bunları biz yapıyoruz aslında bir yerde. HM'de, Özyeğin Üniversitesi'nde büyük bir grup kurduk. Bu bizim tamamen ilişki ağlarımız. Onların bir sürüsü benimle bizzat çalışan öğrenciler. Ama nano boyut üzerinde de İstanbul'da, Ankara'da birkaç üniversiteyle birlikte çalıştığımız büyük bir grup var. Bunlara da devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
Var birimden farklı. Ama ilk önce en basitini şey yapayım. Bu ısıyı oradan götürmek istiyorsunuz. Nereye gidiyor peki sonunda ısı oradan?
Orada eğer biz kaydedik yapıyorsak ondan sonra onu biz bir şekilde pasif bir sistemle
rezervuara falan mı?
Şey bu aslında ısı management sistemidir. Thermal management sistemdir. Yani thermal management sistemi aktarmanız lazım. O thermal management sistemlerden hiç bahsetmedim. Çünkü orası bildiğimiz fizik. Onu oraya geçirdiğimiz zaman ya akışkanla ya nano suspensionlarla onu oradan alıp götürmemiz
yolu
mümkün.
Yani.
Evet.
Öbür soracağım da şeydi o kelebeğin bir şey gösterdiniz böyle basamak gibi bir yapı. Bunlar şey mi oluyor aslında bu optical lattice? Yani
aslında
lattice aynı şey mi
bu
acaba?
Değil. Bunlar değil. Çünkü bunlar şimdi bu bizim en son yaptığımızda o büyüklükler 100-200 nanometre civarında ama 10-20 nanometreye değinebiliyoruz. Optical lattice'e indiğimiz zaman biliyorsunuz 1-2 nanometre olacak olaylar. O yüzden bu optical lattice'in 100 misli falan daha fazla daha büyük. Ama tamamen bunlar birbirine 100-150 nanometre civarında bile bunlar birbirine plazmonik olarak couple ettiği için enerjiyi buradan buraya transfer edebiliyorlar. Evet.
Ben kelebeği merak ediyorum hala. Peki şimdi mavi gözüküyor. Dışarıdan gelen ışığın dalga boyunu ben değiştirsem o hala mı mavi olacak? Yani ne bileyim ben.
Kelebeğinki o mavi olmasının nedeni orada öyle bir şekilde dışarıdan gelen ışıkla interact ediyorlar ki oradaki elektron ve latisin verdiği renk maviye mavi denk geliyor. Böylece yani gelen reflection'dan daha fazla bir şekilde emit edilen ışığı görüyorsunuz siz orada.
Ama şimdi görünür ışık geliyor. Onun içinde her şey var. Bir laser alsam elime yeşil sıksam veya işte sarı sıksam.
Hala mavi.
Mavi.
Tamam. Tabii kırmızı bu defa ışık diyelim ki kırmızı laserla kullanıyorsunuz. O laser reflection eğer çok çok güçlüyse o kırmızının da etkisi olacak.
Konuşmanızda söz etmediniz ama bu geliştirdiğiniz ışınım teknolojisi tahmin ettiğim kadarıyla kanserle mücadelede, kanser hücrelerinin öldürülmesinde de büyük bir potansiyel taşıyor gibi görünüyor.
Evet.
Bu konuda belki yeni gelişmeler sağlanabilir mi diye sormak istedim.
Olabilir. Aslında dediğiniz doğru ama ben size bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Benim de amacım ilk başta o Harvard'a gitme amacım aslında kanser hücrelerini tek tek öldürmek için. O yüzden zaten ışınımla ısı transferiyle olduğu için oraya gittiydik. Ondan sonra bu yeni kavramlara da girdik. Ama sonradan öğrendiğim bir şey var. O kanser hücrelerini tek tek öldürmek çözüm getirmiyormuş. Ya bu benim konum değil. O yüzden fazla girmek istemiyorum. Neden bu da? Hepimizde o kadar çok kanser hücresi varmış ki bu kanser hücrelerini öldüre öldüre bitiremezmişiz. Olmaması için uğraşmak daha iyi. Yani
genel anlayış tıp dünyasında bunların olmaması ya da bir araya gelmemesi ya da büyümemesi için kimyasal çalışmalar yapmak. Tek tek öldürdüğünüz zaman hepimizde o kadar çok ki bitiremeyeceğiz bunu. Ama dediğiniz doğru. Yani özellikle biz ısıtıp seçmeci olarak bazı hücreleri öldürebiliriz. Dediğiniz doğru ama.
Biyolojik doku içinde ışık yol alırken bir yandan soğuruluyor, bir yandan saçınıyor. Aslında en büyük kötü etki saçınım. Eğer saçınımı ortadan kaldırabilirsek o zaman ışığın mesela 10-15 santimetre sadece soğuruma tabi olarak bedeni içine nüfuz etmesi mümkün olacak. Dolayısıyla ışıkla bedeni görüntülemek mümkün olabilecek. Sanıyorum bu saçınımı yok etmek için bir takım hıza bağlı, o şeyin hızını değiştiren süzgeçler var. O doğrultuda yani nano malzeme kullanarak bu tür yüzeyler yapılabiliyor mu? Nasıl bir şey? Evet.
Şimdi sadece deriye bakarsanız, evet. Derinin ışıkla ilişkisine bakarsanız bir yerden sonra ışık girmiyor içeri. Işık girmiyor. İki nedenle. Bir tanesi su var. Su zaten o kadar çok alıyor ki bunu. Evet. O yüzden gidemiyor. İkincisi aslında deri diyoruz ama derinin içindeki o gösterdiğim hücre yapısını falan düşündüğünüz zaman o kadar kompleks ki her tarafa saçınıyor. O yüzden bunların dalga ışık dalga boyuyla ölçülmesi ihtimali çok çok az. O yüzden zaten gittikleri zaman direkt olarak magnetik rezonanslarla oluşturmaya çalışıyorlar ya da başka metodlarla oluşturmaya çalışıyorlar. Yalnız şeye söyleyelim, sadece derinin lazerle tedavisi ki bunu görüyorsunuz, epilasyon her yerde var bunları yapanlar. Bunlara girdiğimiz zaman olay şu, eğer biz tek başına bir lazeri gönderirsek, lazer alttaki 200 mikrometreye kadar bile inse, oraya ininceye kadar yolundaki her şeyi de öldürüyor, yakıyor. Onu yapmamak için aslında bizim bir makalemiz var o konu üzerinde. Bizim düşündüğümüz olaylardan birisi etraftan 7-8 tane lazer birden getirmek. 7-8 düşük seviyede gücü olan lazeri getirdiğiniz zaman bunların odaklanacağı yer 200 mikrometre altında orada 7-8 lazerin bütün etkisi toplanıyor. Tam orada ne istiyorsanız yakabilirsiniz. Sizin dediğinize geliyor aslında. Tam oradaki kanser hücresini yakmamız mümkün. Ama yol boyunca yanmıyorlar çünkü fazla güçlü değiller bunlar. Bu bir çözümü. Ama aşağı gidip de mesela bir santimetre aşağısı gidemezsiniz. Işıkla.
Evet. Aslında ben daha çok bu akusto-optik etkiyle olayla beraber ışığı odaklamak, yani faz konjugasyonu süzgeçleriyle ışığın saçılma etkisini ortadan kaldırarak görüntülemekten bahsediyorum. Hücre yapmaktan değil de doğrudan doğru yani bir geri görüntüleme tekniği olarak bahsetmek istemiştim.
Evet.
Belki farklı bir konu.
Güzel olabilir. Belki evet, konuşuruz tamam. Biraz daha. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Göstereyim. Sağ olun. Çok sağ olun.